Ayrım 62. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 529. Madalyalarını rehine veren adam hakkındaki makaleyle 10 ay önce son gaziler de ülkeye döndükleri sırada basında çıkan, yanlarında neredeyse 1 milyon dolar nakit para getirdikleri, bankada bozdurdukları zaman Kolombiya'da doların değerini 3 peso 30 centavo'dan 2 peso 90 centavoya düşürdükleri konulu yazı arasında sert bir çelişki vardı. Ülkelerinin gerçeğiyle karşılaştıkça gazilerin prestiji de azalıyordu kuşkusuz. Dönmelerinden önce türlü hikaye dolaşmıştı ortalıkta. Hatta üretken kariyerler için özel burslar alacakları, yaşam boyu emekli maaşı bağlanacağı, ABD'de yaşamaları için kolaylıklar sağlanacağı söylentileri çıkmıştı. Gerçekse tam tersiydi. Döndükten kısa bir süre sonra ordudan çıkarıldılar. Çoğunun ceplerinde kalan tek şey savaştan sonra dinlenmeleri için kamplara gönderilen Japon sevgililerinin fotoğraflarıydı. Bu ulusal dramın bana dedem Albay Marquez'inkini onun sonsuza dek gazi emekli aylığını beklemesini anımsatmaması olanaksızdı. Bu hasisliğin muhafazakar hegemonyaya karşı verilen zorlu bir savaşta bozguncu bir albaya karşı misilleme olduğu sonucuna varmıştım. Kore Savaşı'ndan hayatta kalanlarsa komünizme karşı ABD'nin emperyalist kaygıları uğruna savaşmışlardı. Ama dönüşlerinde toplum sayfalarında değil suç duyurularında yer almışlardı. İki masumu silahla öldüren bir gazi mahkemesinde yargıca şunu sormuştu. Kore'de 100 kişiyi öldürebiliyorsam neden Bogota'da 10 kişiyi öldüremeyim ki? Bu adam da başka suçlular gibi savaşa ateşkes imzaladıktan sonra gönderilmişti. Onun gibi birçok kişi vardı kendini bir Kore gazisini öldürmekte gösteren Kolombiya maçoluğunun kurbanı olan. Kore'ye gönderilen ilk bölüğün dönmesinin üzerinden daha 2 yıl geçmeden şiddetli ölümlerin kurbanı olan gazilerin sayısı bir düzineyi aşmıştı. Farklı nedenlerle de olsa çoğu döndükten kısa süre sonra anlamsız kavgalarda öldürülmüşlerdi. İçlerinden biri meyhanenin birinde müzik kutusunda sürekli aynı şarkıyı çaldığı için ölene dek bıçaklanmıştı. Kore'deki çarpışmalar arasındaki molalarda adını şarkı söyleyip gitar çalarak şereflendiren çavuş kantor döndükten birkaç hafta sonra kurşunlanarak öldürülmüştü. Yine bıçaklanan bir başka gaziyi gövebilmek için komşularının aralarında para toplamaları gerekmişti. Savaşta bir elini ve bir gözünü yitiren Angel Fabio Goes'i öldüren 3 yabancı ise hiç yakalanamamıştı. Sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Telefon çaldığında masamda oturmuş dizinin son bölümünü yazıyordum. Martina Fonseca'nın ışıl ışıl sesini hemen tanıdım. Alo? Yüreğim güm güm atarak yazımı sayfanın orta yerinde bıraktım ve onu görmeden geçen 12 yılın ardından Hotel Continental'de buluşmak için caddeyi geçtim. Eldiveniyle bana bir işaret yapana kadar öğle yemeği yiyen kadınlarla dolu otelin salonunda onu ayırt etmek kolay olmadı. Her zamanki gibi kendine özgü bir şıklık içindeydi. Süet ceket giymişti. Omuzlarının üzerinde solgun bir tilki vardı. Avcı şapkası takmıştı. Güneşin pek iyi davranmadığı kırışık teninde ve kısık gözlerinde yıllar gereğinden fazla fark edilmeye başlanmıştı. Bu haksız yaşlılığın ilk işaretleriyle her şeyi küçülmüştü sanki. İkimiz de 12 yılın onun yaşında uzun süre olduğunu fark etmiş olmalıyız ama iyi idare ettik. Barranquilla'ya ilk geldiğimde onun izini bulmaya çalışmış, sonra Panama'da yaşadığını, gemici kocasının kanalda pilotluk yaptığını öğrenmiştim. Bu konuyu açmamı engelleyen kibrim değil, utangaçlığımdı. Ziyaretimi beklemesi için onu yalnız bırakmış biriyle biraz önce öğle yemeği yemiş gibi görünüyordu. Üçer ölümcül tas kahve içtik, yarım paket sert sigara tükettik. Sanırım bu hiç onu düşünüp düşünmediğimi sormaya cesaret edene kadar konuşmadan iletişim kurmanın el yordamıyla bulduğumuz bir yöntemiydi. Ancak o zaman gerçeği söyleyebildim. Onu hiçbir zaman unutmadığımı ama vedası o kadar sert olmuştu ki varoluş biçimimi değiştirmişti. O benden daha şefkatliydi. Senin benim için bir oğul gibi olduğunu hiç unutmadım. Gazete yazılarımı, öykülerimi, biricik romanımı okumuştu. Bana onlardan o kadar duru ve amansız bir anlayışla söz etti ki, yalnızca aşk ya da garezle mümkün olabilirdi bu kadarı. Bense yalnızca biz erkeklerin muktedir olduğu alçak bir korkaklıkla özlemin tuzaklarından kaçınmak dışında hiçbir şey yapmadım. Sonunda geriliminden kurtulduğum zaman ona çok istediği oğula sahip olup olmadığını sordum. Doğdu dedi neşeyle, ilkokulu bitiriyor. Bu kez de kıskançlara özgü bir alçaklıkla babası gibi siyah mı diye sordum. Her zamanki iyi niyetiyle annesi gibi beyaz dedi. Ama babası korktuğum gibi bizi terk etmedi. Tam tersine bana daha da yakınlaştı. Yüzümde beliren karmaşa üzerine öldürücü bir gülümsemeyle merak etme. Oğlan ondan, ayrıca iki de kız var. Sanki bir taneymişler gibi benziyorlar dedi. Geldiğine memnundu. Benimle hiç ilgisi olmayan bazı anılarla beni eğlendirdi. Benden daha samimi bir tepki beklediğini düşünmek gibi bir kibre kapıldım. Ama tüm erkekler gibi yer ve zamanda yanılmıştım elbette. Dördüncü kahveyi ve bir paket sigara daha ısmarladığımda saatine baktı, hiç bocalamadan ayağa kalkıp ''Neyse bebeğim, seni gördüğüme sevindim.'' dedi. Sözlerini ''Artık daha fazla dayanamazdım, neye benzediğini bilemeden o kadar çok yazını okudum ki.'' diye bitirdi. ''Peki neye benziyorum?'' diye sorma cesaretini buldum. ''Aa hayır.'' dedi tüm yüreğiyle gülerek. ''Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.'' Yeniden daktilomun başına dönüp de kendimi toparladığımda içimde hep var olan onu yeniden görme özlemiyle yaşamlarımızın geri kalanını birlikte geçirme korkusunun farkına vardım. O günden sonra telefon çaldığında pek çok kez hissettiğim o kederli korku. 1955 yılı gazeteciler için 28 Şubat'ta Deniz Kuvvetleri'nin Caldas adlı destroyerinden 8 denizcinin fırtınada denize düşüp Cartagena'ya varmalarına 2 saat kala kaybolmalarıyla başladı. Zorunlu bir tamir için aylardır Alabama, Mobile'de bulunan gemi 4 gün önce demir almıştı. Tüm haber merkezi gerilim için bu felaket hakkındaki ilk radyo bültenini dinlerken Guillermo Cano dilinin ucunda vermeye hazır olduğu emirle döner sandalyesini çevirip gözlerini üzerime dikti. Basımhaneye doğru giden Jose Salgar da sinirleri haberle alt üst masamın tam önünde durdu. Bocas de Ceniza'daki bitmek bilmez dram üzerine bir haber hazırladığım Barranquilla'dan yeni dönmüş, denizde kaybolan 8 adam hakkındaki ilk öyküyü kaleme alabilmem için kıyıya ilk uçağın ne zaman kalkacağını düşünmekteydim. Kısa süre sonra radyoda destroyerin öğleden sonra saat 3'te Cartagena'da olacağı söylendi. Yeni bir haber yoktu. Boğulan 8 denizcinin cesetlerini bulamamışlardı. Guillermo Cano soluğunu saldı. Siktir et Gabo, bizim haber yattı. Bu felaket bir dizi resmi bültenden ibaret kaldı. Haber görev başında şehit olanlara uygun bir biçimde işlendi. Başkaca bir şey de çıkmadı. Haftanın sonuna doğruysa deniz kuvvetleri adamlardan birinin Luis Alejandro Velasco bitkin bir halde Uraba'da bir sahile vardığını bildirdi. Fena güneş çarpmıştı. Ama 10 günü kürekleri olmayan bir can kurtaran salının üzerinde yemeden içmeden geçirdikten sonra kendini toparlayacak gibi görünüyordu. Onunla yarım saatçik bile baş başa kalmayı başarabilirsek bunun yılın hikayesi olacağından emindik. Bu mümkün değildi. Cartagena'daki askeri hastanede yatıyor, deniz kuvvetleri kimseyle görüşmesine izin vermiyordu. El Tiempo'dan kurnaz bir gazeteci olan Antonio Montana, doktor kılığında hastaneye sızarak adamla birkaç dakika yalnız kalabilmişti. Ama sonuç olarak bu kazazede denizciden tek elde edebildiği, fırtına onları sürüklediği anda geminin üzerindeki konumuna ilişkin bir iki çizimle öyküyü anlatmamasına ilişkin kesin emir aldığını ele veren birbirleriyle uyumsuz açıklamalardı. Bir gazeteci olduğunu bilseydim ona yardım ederdim demişti Velasco birkaç gün sonra. Kendini toparladıktan sonra hala donanmanın korumasında El Espectador'un Cartagena muhabiri Lasides Orozco ile bir söyleşi yaptı. Ama arzu ettiğimiz kadar uzağa varıp da bir rüzgar darbesinin nasıl 7 ölümlü bir felakete yol açtığını öğrenemedik. Luis Alejandro Velasco gerçekten de demir bir pençeye boyun eğiyor. Bu onun rahatça hareket etmesini, hatta Bogota'daki aile evine taşındıktan sonra bile rahatça konuşmasını engelliyordu. Teknik ya da politik, her türlü soruyu fırkateyn çavuşu Guillermo Fonseca bizim için samimi bir ustalıkla çözümlüyor, yine aynı kibarlıkla bu serüven hakkındaki biricik hakikat olan ve bizi gerçekten ilgilendiren tek konuyla ilgili ana etmenleri saf dışı bırakmayı becerebiliyordu. Sırf zaman kazanmak için deniz kazazedesinin baba evine dönmesiyle ilgili arka plan parçalarından oluşan bir dizi yazdım. Üniformalı dadıları onunla konuşmama bir kez daha engel oldularsa da yerel bir radyo için yavan bir söyleşi yapmasına izin verdiler. İşte o zaman resmi haber soğutma ustalarının elinde olduğumuzu anladık. İlk kez felaketin altında halktan gizledikleri çok ciddi bir şey olduğu fikri beni derinden sarstı. Bunu bugün bir kuşkudan daha çok bir kehanet gibi hatırlıyorum. Buz gibi rüzgarların estiği bir Mart ayıydı. Toz gibi çizeleyen yağmur pişmanlıklarımın yükünü arttırıyordu. Yenilginin ağırlığı üzerime çökmüştü. Haber merkeziyle karşılaşmadan önce yakındaki Hotel Continental'e sığınarak ıssız barda bir duble ısmarladım. Yavaş yudumlarla içiyordum. Bakanlarınkine benzeyen paltomu üzerimden çıkarmamıştım bile. Birden kulağımın dibinde tatlı bir ses duydum. Yalnız içen yalnız ölürmüş. Martina Fonseca olduğundan emin, yüreğim ağzımda, senin dudaklarından Tanrı'nın kulaklarına güzelim dedim. Ses havada ılık yaz gardenyalarından bir iz bırakmıştı ama Martina değildi. Döner kapıdan çıkıp unutulmaz sarı şemsiyesiyle çiseleyen yağmurun lekelediği bulvarda gözden gitişini izledim. İkinci içkiden sonra ben de bulvarı geçip haber merkezine girdim. Geldiğimi gören Guillermo Cano mutlu bir tavırla herkese doğru bağırarak ''Bakalım Büyük Gabo bize ne öykü getirmiş?'' dedi. Gerçeği söyledim. Ölü balık. Başka bir şey yok. İşte o zaman haber merkezindeki acımasız alaycıların beni sevmeye başladıklarını fark ettim. Üzerinden sular damlayan paltomu sürükleyerek sessizce geçtiğimi görünce hiçbirinin içinden alışıldık şakalarına başlamak gelmedi. Luis Alejandro Velasco sesi kısılmış zaferinin tadını çıkarmaya devam etmekteydi. Akıl hocaları her türlü reklam sapkınlıklarına izin vermekle kalmıyor, paraca destekliyorlardı da. Radyoda kendininkinin kötü hava koşullarına dayandığı gerçeğini söylemesi için yeni bir saat ve $500 para almıştı. Spor ayakkabılarını yapan şirket çok dayanıklı olduklarını ve bir şey çiğnemek istediğinde ayağındakileri parçalayamadığını söylemesi için $1000 vermişti. Aynı gün içinde vatansever bir söylev çekiyor, bir güzellik kraliçesi tarafından öpülüyor, kendini öksüz ve yetim çocuklara vatansever ahlak modeli olarak sergiliyordu. Tam onu aklımdan çıkarmaya başlamıştım ki o unutulmaz günde yanıma gelen Guillermo Cano adamın ofisinde gerçek serüvenini anlatmak için bir sözleşme imzalamaya hazır beklediğini söyledi. Kendimi aşağılanmış hissettim. O artık ölü bir balık bile değil, üstelik de kokmuş diye karşı çıktım. İlk ve son kez gazete için görevim olan bir şey yapmayı reddettim. Guillermo Cano gerçekten el çekmeye razı olarak hiç açıklama yapmadan kazazede gemiciyi gönderdi. Sonradan bana söylediğine göre ona ofisinde veda ettikten sonra düşünmeye başlamış ve az önce yaptığını kendine açıklayamamış. Bunun üzerine kapıcıdan kazazedeyi geri çağırmasını istemiş. Daha sonra beni telefonla arayarak tüm hikayenin haklarını satın aldığı haberini verdi. Geri dönüşü yoktu. Guillermo'nun bir kayıp vaka hakkında inat edip de sonunda haklı olduğunun ortaya çıkması ne ilk kezdi ne de son. Son derece canım sıkıldı ama bir çalışanı olarak elimden geldiğince ona itaat etmem gerektiği için makaleyi yazacağımı, altına imzamı koymayacağımı söyledim. Başta öyle düşünmemiştim ama bu haber açısından hem umulmadık hem de isabetli bir karar oldu. Çünkü hikayeyi baş kişinin ağzından birinci tekil şahıs yazdım. Kendi tarzıyla kendi kişisel fikirlerini anlattı ve altına kendi imzasını attı. Böylece kendimi sağlam toprak üzerindeki başka bir deniz kazasından korumuş oldum. Başka bir biçimde ifade edecek olursam, Yapayalnız bir serüvenin nasıl meydana geldiyse, yaşam onu nasıl yaptıysa öyle iç monoloğuydu bu. Mucizevi bir kararmış. Çünkü Velasco aslında akıllı bir adammış. Unutulmaz bir duyarlılığa ve kibarlığa sahipti. Tam yerinde ve zamanında kullandığı bir mizah yeteneği vardı. Şans eseri bu özelliklerin tümü de çatlağı olmayan bir karaktere aitti. Söyleşi uzun, ayrıntılıydı. 3 yorucu hafta sürdü. Onu ham olarak basmak için değil de başka bir tencerede pişirmek için yaptığımı biliyordum. Tefrika haber. Kötü niyetle işe koyuldum. Kazazede denizcinin gizli gerçekleri ortaya dökmek için çelişkilere düşmesi için uğraştım. Ama kısa sürede böyle gerçekler olmadığını kavradım. Hiçbir şeyi zorlamam gerekmedi. Canımın istediklerini toplamam için sonsuz bir özgürlüğümün olduğu çiçekli çayırlarda dolaşmak gibiydi. Velasco haber merkezindeki odama saat tam 3'te geliyordu. Önceki notlarımızı gözden geçirdikten sonra doğrusal bir çizgide ilerliyorduk. Bana anlattığı her bölümü ben oturup o gece yazıyordum ve ertesi gün basılıyordu. İlk önce serüvenin tümünü yazıp tüm ayrıntıları derinlemesine araştırıp gözden geçirdikten sonra basmak daha kolay ve emin olurdu elbette, ama zaman yoktu. Geçen her dakikayla birlikte konu güncelliğini yitiriyordu. Başka bir gürültülü haber onu yerle bir edebilirdi. Kayıt cihazı kullanmadık. Yeni icat edilmişlerdi. En iyileri büyük ve bir daktilo kadar ağırdı. Manyetik bantları da Arap saçı gibi karmakarışık oluyordu. Çözüp kopya etmek bile başlı başına bir meseleydi. Bugün kayıt cihazlarının hatırlamak için çok önemli olduklarını biliyoruz. Ama söyleşi yapılan kişinin yüzünü hiçbir zaman ihmal etmemek gerekir. Çünkü sesinden çok daha fazlasını, hatta kimi zaman tam tersini söyleyebilir. Okul defterlerine not tutma yöntemiyle yetinmek zorunda kaldım. Ama bu yöntem sayesinde söyleşinin tek bir sözcüğünü ya da ayrıntısını bile kaçırmadım. Ve her adımda onu çok daha iyi derinleştirebildim. İlk iki gün zordu. Çünkü kazazede her şeyi aynı anda anlatmak istiyordu. Kısa sürede sorularımın düzenini ve nereye vardığını kavradı kuşkusuz. Bunu kendi anlatıcı içgüdüsü ve mesleğin işliğine ilişkin doğuştan sahip olduğu sezgiyle yaptı. Onu suya atmadan önce okuru hazırlamak için hikayeye mobiledeki son günlerle başlamaya karar verdik. Ayrıca ayağını sağlam toprağa bastığı anda değil de Cartagena'ya gelip de kalabalık tarafından sevgiyle karşılandığı zaman bitirmekte de anlaştık. Bu, zaten basılmış olan verilerle okurun anlatının sonrasını kendi kendine takip edebileceği noktaydı. Bu, bize gerilimi 2 hafta koruyabileceğimiz 14 bölüm kazandırdı. İlki 5 Nisan 1955'te basıldı. Radyoda reklamlarla duyurduğumuz El Espectator'un sayısı 1-2 saatte tükendi. Konunun patlayıcı çekirdeği 3. gün, resmi anlatıma göre nedeni fırtına olan felaketin gerçek nedenini ortaya çıkartacağımızı açıkladığımızda ekilmiş oldu. Daha fazla kesinlik arayışı içinde Velasco'dan her şeyi ayrıntılarıyla anlatmasını istedim. O zamana kadar ortak yöntemimize o kadar alışmıştı ki gözlerinde hınzır bir parıltı çaktı. Sorun bir fırtınanın olmaması dedi. 20 saat süresince yolculuğun sorumlularının öngöremediği sert rüzgarlar esmiş, ama bu zaten yılın o döneminde o yörede sık rastlanan bir durummuş. Mürettebat geciken maaşlarını demir almadan önce alınca hepsini son dakikada evlerine götürecekleri elektrikli ev aletlerine harcamışlar. Bu o kadar beklenmedik bir şeymiş ki geminin içinde yer kalmayınca büyük karton kutuları güverteye yerleştirmişler. Buzdolapları, çamaşır makineleri, fırınlar. Bu tür kargo zaten savaş gemilerinde yasakmış ve güvertedeki hayati önemi olan yaşam alanının büyük bölümünü kaplamış. Belki de bunun resmi olmayan, harika hava koşullarında yapılacak 4 günlük bir dönüş yolculuğu olduğunu düşünerek kurallara pek aldırış etmemişler. Bu daha önce yapmadıkları bir şey de değilmiş üstelik. Ters gidecek ne olabilirmiş ki? Talihsizlik, tahmin edilenden çok daha sert esen rüzgarların harika bir güneş altında denizi altüst ederek tekneyi umulandan çok daha fazla sallaması ve son derece özensizce yüklenen kargonun halatlarını koparmasıymış. Caldas kadar denizci bir gemi olmasaymış, merhametsizce batması işten bile değilmiş. Geminin güvertesinde nöbet tutan 8 denizci denize düşmüş. Yani kazanın gerçek nedeni, resmi kaynakların ilk gününden beri ısrar ettikleri gibi bir fırtına değil, Velasco'nun söyleşisinde ortaya çıkardığıydı. Bir savaş gemisinin güvertesindeki kötü yüklenmiş elektrikli ev eşyaları. Masanın altında tutulan bir başka konu da denize düşen adamlara indirilen can kurtaran sandallarıydı. Aralarında bir tek Velasco sağ kalmıştı. Güvertede yönetmeliğe uygun iki tür can kurtaran sandalı olması gerekiyordu. Mantar ve kanvas kumaşından yapılmış, 3 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde, ortalarında içinde her türlü malzeme, içecek su, kürek, ilk yardım çantası, balık tutma, denizcilik araçları ve bir incil olan bir güvenlik platformu bulunan sallardı bunlar. Bu koşullarda balık tutma araçları olmasa bile 10 kişinin 8 gün süresince salda yaşaması mümkündü. Ama Caldas'ta içinde hiçbir malzeme olmayan daha küçük can kurtaran sandalları varmış. Velasco'nun anlattığına göre onunki içinde hiçbir şey olmayan bu sandallardandı. Hiçbir zaman yanıtlanamayan soru, öbür kazazede gemicilerden kaçının daha kendilerini hiçbir yere götürmeyen can kurtaran sandallarına bindikleriydi. Kuşkusuz bunlardı kazaya ilişkin resmi açıklamaların bu kadar gecikmesinin nedeni. Ama bir noktada iddialarının temelsiz olduğunun farkına varmışlardı. Çünkü evlerinde dinlenceye çekilen mürettebatın geri kalanı öykünün tamamını tüm ülkeye anlatmaktaydılar. Hükümet sonuna kadar kendi fırtına iddiasında ısrar ederek bir tebligatla bunu iyice resmileştirdi. Sansür tefrikanın sonraki bölümlerinin yayınlanmasını yasaklayacak kadar ileri gitmedi. Velasco, orduya sadık bir belirsizlik içinde kalabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bazı hakikatleri ortaya çıkarmaması için baskı görüp görmediği hiçbir zaman öğrenilemedi. Bizden de ne onları ortaya çıkarmamızı istedi ne de saklamamızı. 5. bölümden sonra öykünün tümünü birden saklamak isteyen okurların arzusunu yerine getirmek için ilk 4 bölümü birlikte basmayı düşündük. O karma karışık günlerde haber merkezinde hiç görmediğimiz Don Gabriel Cano güvercinliğinden inerek dosdoğru benim masama kondu. "Bana söyle bakalım genç adaşım," dedi. "Bu kazazede kaç bölüm alacak?" Velasco'nun elinin altında ağzına atabileceği tek şey olan bir kart viziti yediği 7. günü anlatıyorduk. Çiğnemek için bile olsa ayakkabılarını parçalamayı başaramamıştı. Demek ki 7 bölüm daha vardı. Don Gabriel korkuya kapıldı. "Hayır genç adaşım, hayır," dedi sıkıntıyla. "En az 50 tane olmalı." Ona bu sayıda karar kılmamın nedenlerini söyledim ama onunki gazetenin satışının neredeyse ikiye katlanmış olmasına temelleniyordu. Hesaplarına göre ulusal basında öncesi görülmemiş bir rakama ulaşabilirdi. Hemen doğaçlama bir basın komitesi oluşturuldu. Ekonomik, teknik ve gazetecilik ayrıntılarının üzerinde duruldu ve mantıklı sınırın 20 bölüm olduğuna karar verildi. Bu hesapladığımızdan 6 sayı fazlaydı. Basılı bölümlerin altında imzam olmamasına karşın çalışma yöntemimden yazanın kim olduğu anlaşılmıştı. Film eleştirmeni olarak görevimi yerine getirmeye gittiğim bir gece sinemanın girişinde kazazedenin öyküsü üzerine ateşli bir tartışma açıldı. Çoğu gösterimlerden sonra yakınlardaki kahvelerde fikir alışverişinde bulunduğum arkadaşlarımdı. Düşünceleri haftalık yazıya koyacağım kendi düşüncelerimi aydınlatmama yardım ederdi. Kazazede ile ilgili olarak genel arzuysa çok az tersine düşünenin dışında hikayenin olabildiğince uzamasıydı. 62. ayrımın sonu. Sayfa 540.